Ayrım 5.
Onlara gidecek ve olayın doğru olduğunu, savaştan sonraki bir tören sırasında o şiiri okumuş olduğunu söyleyecekti. Olgunluk sınavını daha önce vermiş olduğu doğruydu ama okul yöneticisi onun ezberde en iyi öğrencileri olduğunu anımsayarak eski öğrencisinden gelip bir şiir okumasını rica etmişti. Büyük bir onurdu bu ama anne buna layıktı. Bir yurtseverdi o. Onlar savaştan sonra Avusturya Macaristan'ın yıkılışının ne demek olduğunu nereden bileceklerdi? O sevinç, o şarkılar, o bayraklar ve yeniden oğluyla gelinine gençlik günlerinden söz etmek için yanlarına gitme isteğini duydu içinde. Üstelik şimdi gidip onları bulmak zorunda olduğunu hissediyordu hemen. Onları rahatsız etmeyeceğine söz vermişti ama bu gerçeğin bir yanıydı sadece. İkinci yarısı Karel'in savaştan sonra yapılan resmi bir okul törenine katılabileceğini anlamamış olmasıydı. Anne yaşlı bir kadındı ve belleği zaman zaman kendisine oyun ediyordu. Oğluna durumu hemen açıklayamamıştı ama şimdi olayın nasıl geçtiğini anımsadığına göre sorusunu unutmuş gibi davranamazdı. Doğru olmazdı bu. Gidip bulacaktı onları. Herhalde birbirlerine söyleyecekleri o kadar da önemli olamazdı ve özür dileyecekti. Rahatsız etmek istemezdi ve Karel olgunluk sınavını daha önce vermiş olduğu halde nasıl olup okulun resmi bir toplantısında şiir okumuş olduğunu sormamış olsaydı dönüp yanlarına gelmezdi. Derken bir kapının açılıp kapandığını duydu. İki kadın sesi işitti. Sonra kapı yeniden açıldı. Sonra bir gülüşme ve akan bir su sesi. Kendi kendine genç kadınların şimdiden gece temizliği yaptıklarını düşündü. Eğer üçüyle biraz daha gevezelik etmek istiyorsa daha fazla gecikmemeliydi. Annenin dönüşü güleç bir tanrının Karel'e gülümseyerek uzattığı bir ele benziyordu. Bu gelişin zamanı ne kadar kötü seçilmişse o kadar da denk geliyordu. Anne özür dilemeye vakit bulamadan Karel sıcak sorularla karşıladı onu. Bütün öğleden sonra ne yapmıştı? Kendini biraz hüzünlü bulmuyor muydu? Neden onları görmeye gelmemişti? Anne gençlerin her zaman birbirlerine anlatacakları pek çok şey olduğunu ve yaşlıların onları rahatsız etmekten kaçınmayı bilmeleri gerektiğini söyledi. O sırada iki genç kadının kahkahalarla kapıya doğru atıldıkları duyuldu. Önce Eva girdi içeri. Üstünde cinselliğinin siyah tüylerinin bittiği yere kadar ancak ulaşan lacivert bir gecelik vardı. Anneyi görünce korktu ama artık geri çekilmesi olanaksızdı. Ona gülümsemekten ve odanın içinde iyi gizleyemediği çıplaklığını saklamak için bir koltuğa gömülmek üzere yürümekten başka yapacak bir şey bulamadı. Karel, Marketa'nın onun hemen arkasından geleceğini biliyordu ve hiç kuşkusuz gece giysisiyle olacaktı. Aralarında kullandıkları özel sözlüğe göre gece giysisi demek, boynunda bir inci gerdanlıkla belinde parlak kadife bir eşarptan başka bir şey giymemesi demekti. Onun içeri girmesini engellemesi ve annesini böyle bir dehşetten koruması gerektiğini biliyordu ama ne yapabilirdi? Girme diye haykırması ya da çabuk giyin anne burada demesi mi gerekirdi? Belki daha iyi bir çare bulunabilirdi. Marketa'yı durdurmak için ama Karel'in önünde düşünmesi için ancak birkaç saniye vardı ve bu süre içinde de aklına hiçbir şey gelmedi. Tam tersine mutlu bir uyuşukluk içindeydi ve bu uyuşukluk bütün zekasını etkisi altına almıştı. Hiçbir şey yapamadı ve Marketa boynunda kolyesi, belinde eşarbıyla çırılçıplak odanın eşiğinde göründü. Tam o sırada anne Eva'ya doğru dönmüştü ve nazik bir gülümsemeyle "Herhalde yatmak istersiniz, sizi geciktirmek istemiyorum." diyordu. Göz ucuyla Marketa'yı görmüş olan Eva, sanki sesiyle arkadaşının çıplak bedenini örtmek istercesine "Hayır" diye haykırdı. Sanki Marketa da sonunda durumu kavrayarak koridora doğru geri çekildi. Az sonra bir bornoza sarılmış olarak yeniden içeri girince, anne az önce Eva'ya söylediğini ona da söyledi. Marketa, sizi geciktirmek istemiyorum. Herhalde hemen yatmak istersiniz. Marketa evet demek üzereydi ki Karel neşeyle başını salladı. Yok anne, bizimle birlikte olmaktan çok hoşnutuz. Anne sonunda onlara 1914 savaşından sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun çöküşü sırasında okulda yapılan bir törende okul yöneticisinin eski öğrencisinden gelip yurtsever bir şiir okumasını istemesi üzerine nasıl bir şiir okumuş olduğunun öyküsünü anlatabildi. İki kadın annenin anlattıklarını işitecek halde değillerdi ama Karel büyük bir ilgiyle dinliyordu onu. Ancak bir gerçeği belirtmem gerek. Unutulan dörtlük öyküsü onu artık ilgilendirmiyordu. Bu öyküyü kim bilir kaç kez dinlemiş ve kaç kez unutmuştu. Onu ilgilendiren annenin anlattığı öykü değil, öykü anlatan anneydi. Anne ile onun dünyası üzerine yabanıl bir hayvan gibi bir Rus tankının oturduğu kocaman armuta benziyordu. Okul yöneticisinin yumrukladığı tuvaletin kapısı ön plandaydı ve gerisinde iki genç kadının sabırsız tutkuları gizlenmişti. Karel'in çok hoşuna gidiyordu bu. Eva ile Marketa'ya büyük bir zevkle bakıyordu. Geceliklerinin ve bornozlarının içinde çıplaklıkları tepinmekteydi. Karel, okul yöneticisi, okul 1914 savaşı üstüne yeni sorular yöneltiyordu annesine. Ve sonunda son dörtlüğünü unuttuğu yurtsever şiiri kendilerine okumasını rica etti. Anne biraz düşündü ve yoğun bir dikkatle 13 yaşındayken okulda söylediği şiiri okumaya başladı. Ancak bu yurtsever bir şiir değil, Noel ağacı ile Bitlem yıldızı üzerine bir takım dizelerdi. Ancak bu ayrıntının kimse farkında değildi. Annenin kendisi de farkında değildi. Düşündüğü tek şey son dörtlüğü bu kez anımsayıp anımsayamayacağıydı. Ama anımsadı. Bitlem yıldızı parlıyor ve üç kral İsa'nın beşiğinin bulunduğu ağıla geliyorlar. Bu başarısından ötürü heyecan içinde gülüyor ve durmadan başını sallıyordu anne. Eva alkışlıyordu. Ona bakarken anne odaya geri gelişinin asıl önemli nedenini anımsadı. Karel, yeğeniniz bana kimi anımsatıyor biliyor musunuz? Nora'yı. Karel, Eva'ya baktı ve yanlış işittiğini düşündü. Nora mı? Madame Nora mı? Çocuk yıllarından anımsıyordu annesinin bu arkadaşını. İri yapılı bir kraliçeyi andıran, soylu yüzü ile çok güzel bir kadındı. Aşırı gururlu ve yanına yaklaşılmaz bir kadın olduğu için Karel onu sevmezdi ve gözlerini de üzerinden ayıramazdı. Onunla şu neşeli Eva arasında nasıl bir benzerlik olabilirdi? Elbette diye yanıtladı anne. Nora, bir bakmak yeter. Şu iri yapı, şu yürüyüş, hele şu yüz. Biraz kalksana Eva dedi Karel. Eva kısacık geceliğinin çıplak cinselliğini yeterince örteceğinden kuşkulu olduğundan kalkmakta duraksıyordu. Ama Karel öyle üsteledi ki sonunda boyun eğmek zorunda kalktı, ayağa kalktı. Kolları bedenine sıkı sıkıya yapışıp çıplaklığını göstermemeye çalışarak gömleğini aşağı doğru çekiştiriyordu. Karel onu dikkatle incelemekteydi ve birden onun gerçekten Nora'ya benzediğini düşündü. Gerçi bu uzak ve zor kavranabilen bir benzerlikti. Bir an parıltı halinde belirip kayboluyordu ama Karel bu benzerliği kabul etmek istiyordu. Çünkü Eva'nın varlığında güzel Madame Nora'yı sürüp giden bir gerçek olarak ve uzun uzun görmek istiyordu. Şimdi de sırtını dön diye buyurdu. Eva kısa geceliğinin altından çırılçıplak olduğunu düşünmekten kendini alıkoyamadığı için sırtını dönmekte duraksıyordu. Karel öyle üsteliyordu ki sonunda anne bile karşı çıktı. Kızcağız asker eğitimi yapmak zorunda değil ki ya canım. Karel diretiyordu. Yo yo, arkasını dönmesini istiyorum. Eva sonunda dediğini yapmak zorunda kaldı. Annenin gözlerinin çok zayıf olduğunu unutmayalım. Odun yığınlarını çardaklarla karıştırıyordu. Eva ile Madame Nora'yı karıştırıyordu. Ne var ki insan gözlerini biraz kıstı mı aynı şey olabilirdi ve Karel de pekala odun yığınlarını evlerle karıştırabilirdi. Bir hafta boyunca annesinin bu görme zayıflığına imrenip durmamış mıydı? Gözlerini yarı yarıya kapattı ve gözlerinin önünde eski zaman güzelliğini yeniden görür gibi oldu. O güzellikten gizli ve unutulmaz bir izlenim kalmıştı belleğinde. 4 yaşında ancak vardı. Annesi ve Madame Nora ile bir kaplıca kentindeydiler. Neresiydi bu kent hiçbir fikri yoktu ve onları boş soyunma odasında beklemek zorundaydı. Orada tek başına askılara bırakılmış kadın giysileri arasında sabırla bekliyordu. Derken endamlı ve çok güzel çırılçıplak bir kadın girmişti içeriye ve sırtını çocuğa dönerek duvardaki askılığa doğru yönelmişti. Mayosu orada asılıydı. Madame Nora'ydı bu. Bu sırtından gördüğü çıplak bedenin imgesi belleğinden hiçbir zaman silinmemişti Karel'in. Küçücüktü, ona aşağıdan yukarıya doğru bir karıncanın bakış açısından bakıyordu. Şimdi 5 metre yüksekliğindeki bir heykele başını kaldırıp bakışı gibi. Ona çok yakın ama sonsuz bir uzaklıktaydı. 2 kat uzaklıktaydı. Zamanda ve mekanda. Ondan yüksekte duran bu beden çok yükseklere çıkıyor ve sayısız yılların gerisinde kalıyordu. Bu çifte uzaklık 4 yaşındaki oğlan çocuğunun başını döndürüyordu. Şu anda da aynı baş dönmesini büyük bir yoğunlukla duyuyordu Karel. Hala arkası dönük duran Eva'ya bakıyor, Madame Nora'yı görüyordu. Aralarında sadece 2 metrelik ve 1-2 saniyelik bir uzaklık vardı. Anne, gelip bizimle sohbet etmene çok sevindik ama sanırım bayanlar artık gidip yatmak istiyorlar dedi. Anne uysal ve çekingen odadan çıkınca Karel 2 kadına Madame Nora'dan belleğinde kalan anıyı anlattı. Eva'nın önünde diz çöktü ve onu yine sırtından görmek için döndürdü ve yıllarca öncesinin küçük çocuğunun bakışlarının izini araştırdı. Yorgunluğu birden yok olup gitmişti. Eva'yı yere fırlattı. Eva yüzüstü yatmıştı. Karel ayaklarının ucuna çömeldi ve gözlerini bacakları boyunca kalçalarına doğru kaydırdı. Sonra kadının üstüne atıldı ve ona sarıldı. Eva'nın bedenine doğru bu atlayışıyla sonsuz bir zaman içinde bir küçük oğlan çocuğunun çocukluktan yetişkinliğe doğru sıçrayışını, yaşadığı duygusuna kapılmıştı. Ve daha sonra Eva'nın üstünde gidip gelirken sanki çocuklukta yetişkinliğe, sonra çocukluğa gidip gelişe benzer bir devinim içinde olduğunu sandı. Bir kez daha o zavallı küçük çocuğun o kocaman kadın bedenine bakışıyla yetişkin erkeğin o bedene sarılıp onu egemenliği altına alışını, normal olarak ancak 15 santimlik gidiş gelişlerini 30 yıllık bir uzaklıkla eşdeğer bularak karşılaştırdı. Her 2 kadın da onun çılgınlığına boyun eğmekteydi. Madame Nora'dan Marketa'ya geçiyor, sonra yeniden Madame Nora'ya dönüyor ve ikisi arasında sürdürüyordu aşk oyunlarını. Bu uzunca süren uğraşıdan sonra bir süre dinlenmesi gerekti. Kendisini çok iyi hissediyordu. Çok eskiden olduğu gibi güçlü buluyordu. Bir koltuğa çökmüş, karşısındaki geniş divana uzanmış bulunan 2 kadını seyrediyordu. Bu kısa dinlenme sırasında gözlerinin önündeki artık Madame Nora değil, 2 eski dostu, yaşamının tanıkları olan Marketa ve Eva'ydı ve bu onda 2 rakibine karşı birden 2 ayrı satranç tahtası üstünde üstünlük sağlayan bir satranç oyuncusunun duyduğu izleniminin tıpkısını uyandırıyordu. Bu benzetme o kadar hoşuna gitti ki yüksek sesle haykırmaktan kendini alamadı. Ben Bobby Fischer'ım, ben Bobby Fischer'ım. Bir yandan da gülmekten kırılıyordu. Karel kendisinin Bobby Fischer olduğunu haykırdığı sırada, ki Bobby Fischer o sıralarda İrlanda'da yapılan dünya satranç turnuvasında şampiyonluğu kazanmıştı. Eva ile Marketa birbirlerine sıkı sıkı sarılmış halde divana uzanmışlardı ve Eva arkadaşının kulağına fısıldamaktaydı. Tamam mı? Marketa arkadaşının isteğini kabul ettiğini söyledi ve dudaklarını Eva'nın dudaklarına yapıştırdı. Bir saat önce ikisi de banyodayken Eva ondan ziyaretine karşılık olarak bir gün kendisine gelmesini istemişti. Gerçi onu Karel'le birlikte çağırmayı çok isterdi ama kocası da Karel de kıskanç insanlardı ve bir başka erkeğin bulunmasına katlanamıyorlardı. O an Marketa bu öneriyi kabul etmesinin olanaksız olduğunu düşünmüş ve gülmekle yetinmişti. Birkaç dakika sonra Karel'in annesinin gevezelikleri şöylece kulağına eriştiği sırada Eva'nın önerisi öylesine kafasına takılmıştı ki hiçbir biçimde kabul edilebilecek gibi görünmemişti ona. Eva'nın kocasının hayaleti onlarla birlikteydi sanki. Daha sonra Karel 4 yaşında olduğunu söyleyerek haykırmaya başlayınca ayaktaki Eva'ya aşağıdan bakmak için 4 ayak olunca kendi kendine kocasının söylediğinin doğru olduğunu, onun gerçekten yeniden 4 yaşına döndüğünü ve çocukluğu içinde kendisinden uzaklaştığını ve Eva ile birlikte bu olağanüstü, etkili, sağlam, güçlü ve bu nedenle de kişiliksizleşen erkek bedeni karşısında yapayalnız olduklarını, özünden boşaltılan bu bedene herhangi bir ruhu yerleştirebileceğini düşündü. Hatta gerektiğinde Eva'nın kocasının hiç tanımadığı, iyice yabancı, belli bir yüzü ve görünüşü olmayan adamın ruhunu bile yerleştirebilirdi. Marketa bu mekanik erkek gövdesinin kendisine okşamasına boyun eğerken, daha sonra yine bu gövdenin Eva'nın bacaklarının arasına atılışını izlerken, onun bir yabancı bedeni olduğuna kendisini inandırabilmek için yüzüne bakmamaya çalışıyordu. Sanki maskeli bir balodaydılar. Karel, Eva'ya Nora'nın maskesini, kendi yüzüne ise çocukluğunun maskesini geçirmişti. Marketa da onun bedeninden başını kaldırıp atmıştı. Başsız bir erkek gövdesiydi o. Karel ortadan kayboluyor, bir mucize oluyordu. Marketa artık özgürdü ve neşeliydi. Böyle derken Karel'in evdeki bu aşk oyunlarının o güne kadar Marketa için bir özveri ve bir zulümden başka bir şey olmadığına inanan kuşkularını haklı mı göstermek istiyorum dersiniz? Yo, bu her şeyi çok basitleştirmek olur. Marketa bütün bedeniyle ve tüm duyularıyla Karel'in metresi olduklarını sandığı bütün kadınları arzu ediyordu gerçekten. Ayrıca onlara aklıyla da arzu ediyordu. Eski matematik öğretmeninin söylediklerini doğru çıkararak en azından o uğursuz anlaşmanın sınırları içinde kendisini girişken ve yürekli göstermek ve Karel'i şaşırtmak istiyordu. Ne var ki kendisini o kadınlarla geniş divanın üstünde çırılçıplak bulur bulmaz kafasından şehvetle ilgili tüm saçma düşünceler uzaklaşıp gidiyor ve kocasının görüntüsü bile ona asıl rolünün ne olduğunu, yani cinsel birleşmelerde en iyinin kendisi olduğu ve kendisine kötülük yapıldığı biçiminde belirlenen rolünü anımsatmaya yetiyordu. O kadar sevdiği ve kıskançlık duymadığı Eva ile birlikteyken bile o çok sevdiği adamın varlığı cinselliğin zevkini boğuyor, ona ağır geliyordu. Karel'in kafasını gövdesinden kaldırıp attığı zaman birden bilinmeyenin dokunuşunu hissettiğini sandı ve özgürlüğün sarhoşluğunu tattı. Bu gövdenin kimliksizliği sanki ansızın cenneti bulmaya benziyordu. Garip bir zevk duyarak çok uyanık ve örselenmiş ruhunu içinden atıyordu. Artık geçmişi ve belli olmayan bir bedenden başka bir şey değildi. Ama o kadar da aç ve zevk almaya doymaz bir bedendi. Erkeğin başsız gövdesi çıplak bedenin üstünde sert bir biçimde hareket etmekteyken o da bir yandan Eva'nın yüzünü okşamaktaydı. Ama ansızın erkeğin başsız gövdesi hareketini durduruyor ve ona hiç de hoş olmayan bir biçimde Karel'inkini anımsatan bir sesle inanılmazcasına aptalca bir şeyler söylemeye başlıyordu. Ben Bobby Fischer'ım, ben Bobby Fischer'ım. Bu ses onu düşündüren, uyandıran bir çalar saati andırıyordu. İşte tam o sırada Eva'ya sıkı sıkı sarılmış olduğu anda, uykusundan uyandırılan da gün ışığından korunmak için yüzünü yastığa öyle kapatır, Eva tamam mı diye sormuştu. O da bir baş işaretiyle razı olduğunu belirtmiş ve dudaklarını Eva'nın dudaklarına yapıştırmıştı. Eva'yı her zaman sevmişti ama bugün ilk olarak onu bütün duyularıyla kendisi için, bedeni için sarhoş eden, zevk veren teni ve ansızın kendini gösteren bir cinsel tutkuyla seviyordu. Daha sonra iki kadın kıçları hafifçe kalkık durumda yüzüstü ve yan yana uzanmış halde kaldılar divanın üstünde. Derken Marketa o tükenmez etkinliğiyle erkeğin gövdesinin gözünü yeniden üstlerine diktiğini hissetti. Derisinin üstünde. Neredeyse yeniden başlayacaktı onlarla sevişmeye. Gözlerin önündekinin güzel Madame Nora olduğunu haykıran sesi işitmemek, hiçbir şey duymayan bir gövdeden başka bir şey olmadığına inanmak için kendini zorladı ve bedenini o tatlı kadın dostunun bedenine ve kafası olmayan herhangi bir erkeğin gövdesine sıkı sıkı yapıştırdı. Her şey bittikten sonra Eva bir saniye içinde uyuyuvermişti. Marketa onun bu hayvansı uykusuna imreniyordu. Bu uykuyu onun dudaklarından öperek kendine geçirmek, onun soluk alıp verişlerine uyarak kendinden geçmek istiyordu. Eva'ya daha çok sokularak gözlerini yumdu, böylece Karel'i kandırdı. Karel, her iki kadının da uyuduğunu sanarak bitişik odada uyumak üzere dışarı çıktı. Sabahın 4:30'unda Marketa kocasının kapısını açtı. Karel uykulu uykulu baktı karısına. Marketa, sen uyu dedi. Eva ile ben ilgilenirim. Sonra kocasını şefkatle öptü. Karel öte yana döndü ve hemen uyudu. Arabada Eva yeniden Marketa'ya, tamam değil mi? Marketa bir gün önceki kadar kararlı değildi. Evet, o da eskimiş, yazılı olmayan töreleri silkip atmayı istiyordu. Ama aşkı yok etmeden nasıl yapılabilirdi bu? Karel'i hala öylesine severken bunu nasıl yapabilirdi? Eva, korkma canım dedi. O hiçbir şeyin farkında olmayacak. Aranızda artık kuşkuları olanın o değil sen olduğu biçiminde bir anlaşmaya varıldı. Onun bir şeylerden kuşkulanmasından korkmana hiçbir neden yok. Eva sallanan kompartımanda uyukluyor, Marketa istasyondan dönmüş ve yeniden uykuya dalmıştır. Bir saat sonra kalkması ve işe gitmek üzere hazırlanması gerekmektedir. Anneyi trene götürme sırası Karel'dedir. Birkaç saat sonra da oğulları bu öyküyü noktalamak üzere trenden inecektir. O saatte karı koca çoktan işlerinin başında olacaklar. Karel henüz gecenin güzelliğiyle dop doludur. 1000 ya da 3000 çiftleşme içinde, sahi o güne kadar kaç kez sevişmişti, gerçekten unutulmaz ve esas olan ancak birkaç tane olduğunu, öbürlerinin bir tekrar, bir taklit ya da bir çağrışımdan başka bir şey olmadığını biliyor. Ve Karel yine biliyor ki dünkü sevişme o büyük aşk oyunlarından biridir ve bundan dolayı içinde bir minnet duyuyor. Annesini istasyona götürürken anne arabada durmadan konuşuyor. Ne anlatıyor? Önce oğluna teşekkür ediyordu. Oğlunun ve gelininin yanında kendini çok mutlu hissetmişti. Sonra ona sitemlerde bulunuyordu. Kendisine karşı çok suçluydular. Marketa ile birlikte yanında oturduğu zaman annesine karşı çok sabırsız, hatta çok kez kaba ve aldırışsız davranmıştı ve bu yüzden çok acı çekmişti.